Yeni. Sünnetullah mevzuna bu defa bir ara verip bu konuların daha iyi anlaşılması için üzerinde durulası çok önemli bir hususa değinmek istiyorum. Adamın biri alışmış hayatı boyunca tarlasında traktör sürmeye. Yaşantısından hiç de mutsuz değilmiş. Hatta zaman zaman aşka gelip tarlasını sürerken akrobatik hareketler bile yaptırırmış traktörüne kendince. Derken bir gün çıka gelmiş elektromekanik uzmanı oğlu Almanya'dan yeni imalatları bir araçla. Adam görünce şaşakalmış. Araç elektronik butonlarla kullanılıyor, karada suda gidiyor, uygun şartlarda yerden 1-2 metre bile havalanıp engebeleri aşabiliyor. Kolay demiş adam içinden. Ne olacak, o da bir araç işte, traktör gibi yürüyen. Ben de kullanırım bunu, ne olacak ki? Oğlu uyarmış. Baba, yeni araç ancak yapılış iş ve işleyiş sistemine uygun kullanım kılavuzuyla kullanılabilir. Her sistemin kendi kullanım kılavuzu vardır. Bu araçtan randıman alabilmen için onu uygulaman zorunludur. Adam hoşlanmamış bu uyarıdan. Ben demiş 50 yıldır traktör kullanırım. Nasıl araç kullanılacağını senden iyi bilirim. Vereceksen ver şu mereti de kullanayım bir bakalım. Gerisini yazmayayım. Neler olmuş siz tahmin edin. Çok uzun yıllardır sünnetullah denmiş olan evrensel yaşam sistem ve düzeninden söz edip duruyor. Her şeyin kendine göre bir sistem ve düzen içinde meydana geldiğini, bildiğimiz ya da bilemediğimiz bir sebep-sonuç ilişkisi içinde oluştuğunu anlatmaya çalışıyorum. Ne sihirbaz sopası var evrende, ne de sihirli değnek kullanan gökteki bir yıldızda yerleşik bir tanrı. Yaşam sürekli yenilenmektedir. Sonsuza dek her planda yenilenme de devam ede gidecektir. Zaten bu bir realite olmasa her yüzyılın başında bir müceddit yenileyici gelmesinden de söz edilmezdi. Ama konumuz bu değil. Konumuz yeni anlatımların nasıl ve kimler tarafından değerlendirilebileceği. Misali müsaadenizle kendimden vereyim. 13 Eylül 1963 tarihinde taklidi anlayışla hadislerin işaret ettiği zikir ve ibadetleri İslam dininin gereklerini uygulamaya başladım. Bu alandaki tüm çalışmalarım hep sorgulamak şeklinde gelişti o tarihten itibaren. Ne, neden, nasıl? Önce Elmalı'nın, Allah rahmet eylesin, Hak Dini isimli tefsiriyle başladım işe. Onu verdiler elime. Arkasından da Sahih-i Buhari ile devam ettim. 11-12 cilt. Sonra da yar hadis kitaplarıyla. 1964 yılı başlarında rahmetli Medineli Seyyid Osman Efendi ile tanıştım. Beykoz'da derler. Ondan çeşitli ibadet şekilleri öğrendim. Dualar, zikirler vesaire. Ve hep bunları uyguladım. Sonra 65 senesinde dua kitabını yazdım. O arada 65 senesinde gene hacca gidip onu yaşadım. Daha sonra tasavvuf eserlerini incelemeye başladım. Bu konuda Abdülkadir Geylani'den Muhyiddin Arabi'ye, Ahmed Rufai'den Abdülkerim Cili'ye kadar okumadığım, fikirlerinden istifade etmediğim, bakış açılarını öğrenmediğim tasavvuf ehli kalmadı. Onların çeşitli uygulamalarını kendimde denedim. Elimden geldiğince. Sonra araya askerlik girdi. 67 yılında hissedip yaşadıklarımı, o günkü kavrayışımı ve bakış açımı yansıtan Tecelliyat isimli kitabımı yazdım. Daha sonraki süreçte de günlerimin çok büyük bir kısmı oruçlu ve sürekli zikir halinde geçti. Çeşitli yıllarda 80-120 günlük uzlet riyazatlar yapıp 4-5 günlük bağlamalı, arada hiçbir şey yemek, yememek ve içmemek üzere oruçlar tuttum. Okuyup, duyup, öğrenip uygulamadığım çalışma kalmadı diyebilirim. Bu arada Allah bana irade sıfatının adı olan mürid isminin manasını ve önemini fark ettirdi. İnsanın zayıf noktasının irade sıfatının beyin açılımında yeterli açığa çıkmamasından kaynaklandığını, bu zayıflığın mürid isminin beyinde yoğun tekrarlanması suretiyle giderileceğini gördüm ve yaşadım uygulamalarımla. Bu kelime tekrarı öncelikle beyin biyokimyasını, daha sonra beyin biyoelektriğini ve sonuçta da ruhu etkiliyordu. Tespitime göre. Rahmetli Gazali de mürid isminin öneminden bahsediyordu kitaplarında. Bazıları bu ismin Esma-ül Hüsna içinde olmayışından söz ederek benim kendime mürid toplamak için bu ismi uydurduğumun dedikodusunu yayıyorlardı. Bu bilgisizleri tebessümle karşılayarak yoluma devam ediyordum. Çünkü Allah'ın 7 zati sıfatından biri olan irade sıfatının adının mürid olduğunu bile bilmeyecek kadar cahildi bunlar. Yaşamım boyunca ne öğrendiysem önce kendimde denedim, sonra da yakınlarımdan arzu edenlere tavsiye ettim. Sonuçta yıllar bana mürid, kuddus ve fettah isimleri zikirlerinin beyinde çok önemli açılımlar yaptığını ve bunlara devam eden kişilerin kendilerine geldiğini gösterdi. Bu konudaki formülleri yazdığım dua kitabının özel zikirler bölümünde de yayınladım. Bunlara ve diğer bazı Allah isimlerine devam eden kişilerde zamanla önemli anlayış gelişmeleri oluyor. O güne kadar fark etmedikleri pek çok sırrı kolaylıkla kavrayabilir hale geliyorlardı. Elbette akıl sağlığı yerinde olması yanı sıra bu konulara istidat ve kabiliyetinin de fıtraten müsait olması zorunlu. Bu olay beyindeki bir mekanizmanın işleyişiydi. Sünnetullah'ta meydana gelmiş bir mekanizmanın işleyişiydi bu zikir olayı. Kişinin inanıp inanmamasıyla hiçbir alakası yok idi. Allah'ın insan beynine bahşetmiş olduğu bu mekanizmanın ya da sistemin işleyişinden ibaret bir olay. Zikrin beyin üzerindeki etkileri. O yüzden bu tecrübelerimin sonucu olan bir kısım bilgilerimi dua zikir kitabında yazıp arzu edenlerin istifadesine sundum. Hiçbir karşılık beklemeksizin. Yeni şeyler daima yeni uygulamalar eşliğinde açığa çıkar. Eski uygulamayla yeni şeyler üretilmez. Benim de yeni uygulamam yalnızca bahsettiğim bu isimlerin beyindeki tekrarı konusundaydı. Ve açığa çıkanlar da bu üç ismin anlamları doğrultusundaydı. Ağırlıklı olarak. Onun dışında tavsiye ettiğim tesbih namazı hadis idi. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın amcasına tavsiye ettiği bir namaz şekliydi. Oruçlar konusunda hadisler pek çoktur. Abdestsiz gezmemek konusunda hadisler pek çoktur. Namazın taklidi uygulanışından çıkartılıp hakkıyla tahkiki olarak eda edilmesi zorunluluğu hakkında ayetler bilgili insanlarca hep nakledilmiştir. Kendi uyguladığım ve yakınımda olan birkaç kişiye tavsiye ettiğim bağlamalı oruçlar ise zaten genele hitap etmez. İnsanlara farz olan Ramazan orucudur. Bunun dışında Dolunay günleri veya Pazartesi, Perşembe oruçları tavsiye edilmiştir. Genele o kadar. 7, 11, 40 gün bağlamalı oruç tutanlardan İsmail Hakkı Bursevi eserlerinde bahsetmiştir. Ama bunlar çok özel kişilerdir ki benim onları taklit etmem uygun olmazdı zannediyorum. Haddini bilmek lazım. Farz olan ibadetlerin ne ve neden olduğunu da İslam'ın Temel Esasları isimli kitabımda yazdım. Bunların hikmetlerini öğrenmek isteyenler İslam'ın Temel Esasları kitabını okuyabilirler. Alarak veya internetten online olarak okuyabilirler. Burada sizlerle samimi bir sohbet yapıp yeni uygulamalar olmaksızın yeniye ulaşılamayacağını anlatmak istedim. Bilmiyorum başarabiliyor muyum? Her yeni açığa çıkanın arkasında kesinlikle yeni bir uygulama vardır. Asla eski ile yeniyi elde etmek mümkün değildir. Ayrıca düşünüyorum ki düzenli ve sistemli bir çalışma ve dahi ibadet süreci olmaksızın tasavvuf konuşmak, okumak, hobi olmaktan ileri gitmez, en fazla felsefe olarak kalır. Tasavvuf felsefesi okumak, tasavvuf felsefesi yazmak, tasavvuf ehli olmak değildir. Dünün tekrarı ile dünden öteye geçemezsiniz. Şah-ı velayet Hazreti Ali çocuklarınızı yarına göre yetiştirin. Yaşadığınız güne göre değil demiştir. Biz kıyamete kadar yeniliğini ve orijinalliğini koruyup o çağın insanına hitap edecek özellikler ihtiva eden kutsal kitabı günümüzde dünün tekrarıyla dündekiler gibi anlayıp yorumluyorsak hala vay halimize. Bunları şunun için söylüyorum. Yaşım gelmiş 60'a. Resulullah Aleyhisselam'ın dünyayı terk ettiği yıllara 2 senem kalmış. Beyin ve akıl sağlığım yerinde ne kadar daha hayatta kalırım bundan sonra bilmem. Ben ne bir şeyhim, ne bir mürşidim, ne de izlenesi bir önder, ne de başka bir ünvan veya etiket olan birisi, ne de başkalarından paye bekleyen biriyim. Kendimden söz etmemin sebebi de bana göre çok değerli olan bu anlayış açıklıklarının hiçbir çalışma yapmadan sadece kitap okuyup dedikodusunu yaparak havadan durduk yere gelmeyeceğini fark ettirmek ve bu gerçeklerin tarafınızdan çok iyi anlaşılması. İşte bu yüzden bunları yazıyorum ve anlatıyorum. Ben sadece sıradan bir düşünürüm ve yalnızca düşüncelerimi yazarak arzu edenlerle paylaşırım. Bu fikirlerden yararlananlar bizi okumaya devam ederler. Fikirlerimizi veri tabanlarına uygun bulmayanlar da okumazlar, diledikleri gibi yaşamaya devam ederler. Biz kendi çapımızda Allah'ın kolaylaştırdığı bazı yeni uygulamalarla bir kısım yeni bakış açıları edindik. Diyoruz ki bu yüzden de her yeni açılım ve oluşumun altında mutlaka yeni bir yaklaşım ve uygulama vardır. Bu bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. İstidat ve kabiliyetiniz olsa dahi, klasik uygulama ile klasik verilerin ötesini elde edemezsiniz. Din adı verilmiş olan Allah sistem ve düzeninin bugüne kadar fark edilmemiş yeni yanlarını ve inceliklerini, sırlarını öğrenmek ve değerlendirmek için de mutlaka yeni yaklaşımları ve çalışmaları sistemli ve düzenli bir şekilde sonuç alana kadar yapmak zorunludur kanaatimce. Bahçede bir orayı bir burayı çabalayarak kuyu açamaz, suya ulaşamazsınız. Maymun iştahlı kişilerin 3-5 günlük çalışmayla bir yere varamayıp sonra da bu bahçede su yokmuş demesi yalnızca kendisini hüsrana uğratır. Şükründen acizim, Rabbim kolaylaştırdı, nimetini erdirdi, kulluğumu, hiçliğimi fark ettirdi. Gayrı, bundan sonra takdir etmiş olduğu sürece de köyümden alıp yeni bir boyutta kulluğuma devam ettirecek. Biz bu ilden gider olduk, kalanlara selam olsun deriz Yunus gibi. İhsan ettiklerini, bu fakirde açığa çıkarttıklarını, kullarınla takdir etmiş olduğun ölçülerde onlardan hiçbir karşılık beklemeden paylaştım. Takdirin üzere. Onlar senin kulların Rabbim. Takdir ve hüküm sana aittir Rabbil Alemin.